Düşünsene bu korona döneminde dersin ki ilaç satışları artmış olması lazım değil mi? Hayır abi. Bildiğin artmamış, azalmış. Dünyadaki mesela evet şu an korona yayılımı var. Fakat normalde dünya üzerinde olan nezle, grip gibi asıl gribin çoğu azalmış. Bildiğimiz grip, normal grip azalmış. Bu tarz alanlara çok fazla düşüşler yaşanmış. Bu alışveriş tüketim alışkanlıklarının kaymasından bahsediyorum. Bazı kafe sektörleri, işte direkt olarak hizmet veren sektörler evet çok düştü. İşte organizasyon şirketleri falan çok düştü. Dünyadaki bu ekonomik kısım değişiyor yani ondan bahsediyorum Faruk. Aslında tüketim çılgınlığı hep vardı. Farklı yerlere kaymaya başladı. Bu yüzden biz bu
Evet
tarz
evet.
alanlara daha fazla yüklenme görüyoruz.
Bu konuda uzlaşıyoruz. Yani ekonomide güçlenen taraflar evet farklı alt alanlara kayıyor. Ama ekonomideki bu değişmeye mukabil politik alanda bir değişme görmüyoruz. Hatta ve hatta müesses nizamın perçinlenmesi daha da güçlenmesini görüyoruz. Ekonominin gidişatını birkaç tanıdık firmanın durumuna bakarak ölçtükleri için onlara göre hava uçuşu zaten. Bunu da nereden biliyorum? Yine elimdeki datayı kontrol edeceğim, doğru mu hatırlıyorum diye. Abi datayı 15 farklı Avrupa ülkesinden almışlar. Çok yakın zamanda yayınlanmış bir çalışma. İnsanların iktidardaki partiyi ne kadar destekledikleri, hükümete ne kadar güven duydukları, kurumlara özellikle duydukları güven ve demokrasiden memnuniyet. Zaten bu ülkeler en azından anlatı düzeyinde demokrasinin egemen olduğuna inanılan ülkeler. Çoğu Batı Avrupa ülkesi. Bu boyutlarda karantinaya girmek yani hükümetin karantina kararını almasının nasıl bir değişiklik yarattığına bakıyorlar ve karantinanın hemen öncesinde ve hemen sonrasında bu bahsettiğim değişkenleri ölçüyorlar ve hepsinde de her ülkede de artış olduğu ortaya çıkıyor. Yani karantinaya girildiği zaman iktidarda hangi parti olursa olsun o partiye olan güven duygusu artıyor, o partiye verilecek oy oranı artıyor ve genel olarak statükoya dair duyulan güven yükseliyor. Bu da kolektif eylem ya da protesto gibi hareketler açısından da aslında oradaki pazar yerinde de bir durgunluğa geçtiğimiz anlamına geliyor. Çünkü sosyal değişimi tetikleyebilecek bütün bu insani hak mücadeleleri neticesinde elde ettiğimiz bütün haklar 10 yıllara hatta kimisi asırlara yayılan sokak mücadelelerinin neticesidir. Hiçbiri elden verilmemiştir ve bunu sürdürmenin artık mümkün olmadığı anlamına geliyor. Niye? Güvenlikle alakalı endişelerimiz ağır basmaya başladığı için. Tabii ki bunu anlayabiliyorum ama çok daha büyük bir sorun var. Bu hükümetlerin otoriterleşmesine müsaade ediyor. Ama komik olan ne? Çok daha bireyselleşmiş batılı ülkelerde bu daha yoğun olarak görülüyor. Yani tam tersini düşünürsün. Yani bir Orta Doğu ülkesindeki hükümetin bunu otoriterleşmek için vesile olarak görmesini daha tabii karşılama eğilimindeyiz. Sahip olduğumuz temsilcilerden ötürü. Ama tam tersi oluyor. Yani senin benim gibi barışçıl insanlar normal şartlarda kendi görüşlerini diğerlerine dayatmak istemeyen insanlar tehdit algıladıkları zaman bu bir dış grup da olabilir, bir kontrol edemediğimiz bir virüs de olabilir. Hükümetin temel haklarımızı gasp etmesine ses etmez hale geliyoruz. Çünkü normal şartlarda zaten sosyal dominasyon açısından baskın özelliklere sahip ya da sağ kanat yetkiciliği dediğimiz otoriter eğilimlere sempatik bakan insanlar tehdit dönemlerinde olsunlar ya da olmasınlar böyle bir değişim göstermiyorlar. Ama ortalama barışçıl insanlar diyeyim bu tarz koşullar altına girdikleri zaman, tehdit algıladıkları zaman bu bahsettiğim otoriter eğilimlere sahip insanlardan çok daha aşırı düzeyde ekstrem önlemler alınmasını destekler hale geliyorlar. Yani biz de o yüzden sorunun boyutunu çok iyi teşhis etmemiz gerekiyor. Hani benim çekimser kalma nedenlerimden biri de buydu uzunca bir süre. Virüsün ciddiyeti yani elbette grip virüsünden farksız olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Çok daha ciddi önlemler alınması gerektiği konusunda hep hemfikirdim. Ama devletlerin bunu kendi güçlerini arttırmak ve normalde nüfuz edemedikleri alanlara da girip oradan hiç çıkmamak için bir bahane olarak öne sunmalarından hep korkmuştum. Tamamen öyle de oldu zaten. Demokratik olmakla bilinen ülkelerde bu sorunun çok daha derin olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bulgular tam olarak buna işaret ediyor. O yüzden geleceğe dair en azından politik anlamda, insan hakları mücadelesi anlamında, hatta diyelim artık günümüzde hayvan hakları, artık azınlık gruplardan hangisi ise fark etmez, insan ya da diğer canlı türleri açısından. Hani hiçbir için mücadele edecek zemin elimizde yok. Çok daha derin endişelere mahal verdiği için bu virüs.
Şöyle, ya şöyle bir his oluştu bende sen bunları anlatırken de. Evet ben de bunu hissettim açıkçası. Yani bunun üzerine çok fazla okumadım ama sanki hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacakmış gibi bir his var içinde. Pardon. Yani bu da neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama hani bu şey muhabbet döndü ya işte aşı ile birlikte insanlara çip yerleştirecekler şöyle böyle bir şey. Bence böyle illaki teknolojik bir şeyi bizim işte beynimize falan vermelerine gerek yok. Zaten medya aracılığıyla veya bu yaşanan olaylar kapsamında artık insanlar zaten bir çip yerleştirilmiş gibi böyle farklı bir yöne doğru istedikleri gibi yönlendirilebiliyorlar. Geçen işte Amerika seçimlerinde bu Facebook verilerinin Cambridge Analytica ile birlikte işte insanların yönlendirilmesi, yalancı haberlerle insanların belli bir yana doğru çekilmeye çalışılması. Hatta bu haftalarda bu WhatsApp konusu bile birçok olay oldu. Haber sitelerinde görüyorum artık işte hangi uygulama bizim ne kadar verimizi çekiyor. Bu büyük veri denen şey yani işte milyonlarca, milyar tane insanın verilerinin bir yerde toplanması ve yapay zekanın bunu yorumlamasıyla birlikte gerçekten insanı müthiş derecede çözebiliyor. Seni senden daha iyi tanıyor. Seni nereye yönlendirmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Ve bence bu korkutucu bir güç. Çünkü politik ellerde veya yanlış ellerde çok başka yerlere gidebilir. Kitleleri kontrol etmek demek artık günümüzde her şeyi kontrol etmek anlamına gelmeye başladı. İşte bu 2008-2010'larda bu süreç başladıysa eğer yavaş yavaş akıllı telefonlarla birlikte veya akıllı cihazlarla birlikte artık bunun seçimi yönlendirebilecek kadar güçlü bir yere geldiği görülüyor. Ve daha nereye gidecek bilmiyoruz mesela. Ve bu konuda devletlerin de bence çok fazla bir fikri yok. Bugün Facebook dediğin şirket veya büyük şirketler, yani bu tarz teknoloji şirketleri devlet gibi çalışmaya başladılar zaten. Devletten daha güçlüler şu anda. İnsanları devletten çok daha iyi tanıyorlar. Biraz konuyu yönlendirdim, kusura bakma. Oracığım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Bu tür salgın zamanlarında hani biz insanların en temel güven duygusu sarsılıyor. Yok olma tehlikesi işte yani tamamen o fizyolojik yani o Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisini düşünürsek ilk iki basamak çok büyük bir tehdit altına giriyor. Böyle durumlarda hani olağanüstü durumlarda kişiler bilmiyorum Faruk buna sen çok daha iyi bir yorum yapabilirsin ama bir kurtarıcı aramaya başlama hani bu bizi bu durumdan kurtaracak bizi bir bu durumda koruyacak oluşum ya da bir kişi ya da ne bileyim herhangi bir olgu arayışına girdiğimizde kendi toplumsal düzenimizde sanırım bunun karşılığını iktidarda buluyoruz. Dolayısıyla iktidar da bu durumu yönetmek için yaptığı her şey oluşan belirsizlik, o biraz önce bahsettiğin şey o belirsizlik durumunu daha azalttığı için o belirsizlik hissini daha azalttığı için işte iktidar var. Gerekli önlemleri alıyor. Bir yandan işte ekonomiyi yönetmeye çalışıyor. Bir yandan işte üretimi durdurmamaya çalışıyor. Bir yandan da işte halk sağlığını korumaya çalışıyor. Bizim iktidarımız var, bizim devletimiz var, bizim yöneticilerimiz var kafasıyla daha çok onlara bir güven duygusu artması ve onlara yönelik oy verme eyleminin yükselmesi gibi açıklayabilirim herhalde bu durumu. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde hani Ofsi de miydi adı şu anda hatırlamaya çalıştım ama hani kültürel boyutlardan birisi de belirsizliğe tahammül boyutu. Onun 5 ya da 6 kültürel boyutundan biri. Türkiye belirsizliğe tahammülün çok az olduğu bir ülke. Dolayısıyla böyle ülkelerde güç mesafesi yani iktidarda bulunan otorite figürleri çok önemli pozisyonda kalıyor. Yani en entelimizden, en eğitimimizden, en eğitimsizimize, en ilkelimize kadar ülkede belirsizliğe tahammül oranı çok az. Bu salgın da bunu çok hortlattı bu bir belirsizliğe tahammül olayı. Hani o tahammülsüzlük olayını hortlattı ve iktidara olan güveni ve bağlılığı, bağımlılığı, otoritenin olaya el atması ve bizi bu işte problemden kurtarması ihtiyacını çok gün yüzüne çıkarttı gibi geliyor. Onun için hani politik açıdan başta bulunan iktidarların Batı toplumlarında bile güçlenmesini bu şekilde açıklayabiliriz. Tabii burada gene Faruk hani yenip dönüp dolaşıp işte etiğe ya da insanın vicdanına geliyoruz. İktidarlar da bu durumu fırsata çeviriyor. Yani bundan da kaçış yok sanırım. Teknolojiye geldiğinde de bunu daha çok derinlemesine düşündüm bu süreçte. Aslında bu salgın döneminde
Bizim en büyük ihtiyacımız birbirimize, yani bir yere ait olma, birilerine bağlı olma, sosyalleşme, hani bir grubun üyesi olma ihtiyacımızı çok sarstı bu salgın. Ve bizi de bu ihtiyacımızı bir araya getirip bir araya gelme, işte bir grubun üyesi olma, devam edebilme ihtiyacımızı da, iletişimde kalma ihtiyacımızı da teknoloji sayesinde sağlıyormuşuz gibi geliyor. Dolayısıyla şu anda bilinçli kullanılan teknoloji, biz insanların ait olma ve bir grubun üyesi olma ihtiyacına hitap eder duruma geldi. Belki teknolojinin böyle insani ihtiyaçları karşılama boyutlarında devreye girmesi, özellikle böyle olağanüstü hallerde bir kurtarıcı gibi, iyi ki var dediğimiz bir şeye dönüştü. Bu açıdan teknolojinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu süreçte. Eğitimden sağlığa, yönetimden her alanda bizi kurtaran şey sanırım teknoloji. Büyük veriye geldiğimizde de artık bu kadar 8 milyar insanın olduğu bir yerde 15-20 milyon gencin aynı anda eğitime katıldığı, Türkiye'den bahsedersek 15-20 milyon tane öğrenci aynı anda eğitime dahil oluyor. Böyle bir ortamda büyük veriyi analiz edip yorumlayarak ihtiyaca yönelik uygulamalar geliştirmede de çok önemli, bu Endüstri 4.0'da çok önemli bir nimet olarak bakıyorum. Tabii bunun etik boyutu, yani insanın olduğu yerde etik devreye girmek zorunda, vicdan devreye girmek zorunda, ahlak devreye girmek zorunda. Bunu da nasıl başaracağız o konuda da bilmiyorum yani. Ona bir...
Vallahi hocam, o kadar çok şeye birbiriyle bağlantılı olarak değindin ki neresinden tutup onu ilmek ilmek çözümlemeye başlayacağımı tam seçemedim. Şimdi bu her şeyden evvel belirsizliğe tahammül düzeyimizin azalmasıyla hükümetlere olan güven duygumuzun artması arasındaki ilişki ya da aidiyet duygumuzun gidermek adına teknolojiye artık bel bağlamak zorunda kalmamız gibi şeyler böyle hani o kadar da nötr diyebileceğim sularda gezinmiyoruz. Yani bunların kolektif narsisizme mahal verebilmesinin epey kolay olduğunu da biliyoruz ki Covid döneminde zaten ciddi bir artış gösterdi bu. Yani en başta Çinlilere karşı çoğumuzun tavrını etkiledi. Ardından aşı kapmaca oyunlarında Afrika bok yesin deme noktasına bizi getiren bir iç grup yanlılığını sevk etti. Bu kolektif narsisizm dediğim şey de işte bildiğimiz herkesin aşina olduğu narsisizmin grup kimliğine yansıtılmış olan versiyonu. Yani sizin milletinizin, ulusunuzun üstünlüğüne dair bir inancınız var ve bu inanç sizin dışınızdaki kimse tarafından kabul edilmiyor, takdir edilmiyor, hak ettiğiniz değeri görmüyorsunuz gibi bir anlayış. Ki Covid'le alakalı komplo teorilerinde de bunları görüyoruz. Yani bu grup kimliğinden dolayı sahip oldukları narsisizm duygusunda yüksek çıkar insanların komplo teorilerine ciddi bir yatkınlığı da var Covid'le alakalı özellikle. Ki bunlar da zaten hani biraz dürt tesellisi aslında. Komplo teorisini savunan taraf genelde kaybeden taraftır. Ya da asırlardır kaybetmekte olan ve bunun önüne geçmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak olan, geleceği parlak olan ve ilelebet geleceği parlak kalmaya mahkum olan bizim gibi ülkeler için söz konusudur. Hani hiçbir zaman o parlak zamanın gelmeyeceğini de biliyoruz. Aşıyı hiçbir zaman bizim icat edemeyeceğimizi, etsek bile edemeyeceğimizi, çünkü patentini alma teklifini reddederek başkasına para kazandıracağımızı biliyoruz falan. Hani sırf Türk olduğumuz için kendimizi üstün görüyoruz. Ancak bunun öyle çıkarımları var ki belirsizliğe tahammülden dalga dalga yayılan o kişiliğimizden doğan, özümüzden çıkıp grupta aslında herkes tarafından paylaşıldığını görünce dehşete düştüğümüz lider kültüne, boyun eğme eğilimimizi beraberinde getirmesi. Elbette bu dediğin gibi Maslow'un temel ihtiyaçlarda açılan noksanlığı gidermenin artık çok zorlaşması neticesinde bütün hükümetler aslında ciddi bir testten geçiyorlar. Bu onların da bir sınavı oluyor. Ancak sınavı nasıl geçerlerse geçsinler, başka biri olsaydı nasıl olurdu sorusuna kesin bir yanıt verilemeyeceği için hepsi de elleri güçlenerek buradan çıkıyorlar. Çünkü bu tarz şeyler hiçbir zaman insanların vicdanına terk edilmemesi gereken karşılıklı denetleme mekanizmalarına emanet edilmesi gereken süreçler. Bütün big data ile alakalı konularda, bu politik konularda devletin müdahale gücünü arttırma teklifsizliğiyle onu yapıyor olmasında da görüyoruz. İkisinde de bizim bir kurtarıcı imajımıza karşılık geldiğine katılıyorum. Yani hem liderlikle alakalı, politik liderlikle alakalı konuda hem de teknolojiyle alakalı konuda. Ama teknolojiden liderliğe geçiş orası çok kaygan bir zemin. Yani çünkü teknolojiyi çok masumane anlattın sen. Hani benim aidiyet ihtiyacımı gidermemi sağlayacak Covid döneminde bir kurtarıcı adeta. O olmasa ne yapardım? Ya oradan ama aynı kurtarıcı ihtiyacı senin mevcut siyasi partiyi daha fazla desteklemeye, rasyonel bir zemini olmadan daha fazla desteklemeye de götürüyor. Yani o kadar çok dallı budaklı yumak iplik var ki elimizde çözemiyoruz. Bir ucundan tutup çekiyorsun. Neresinden tutup çekersen çek, kör düğüm haline geliyor. Hani herkes aynı yere varıyor. Müdahaleyi neresinden yaparsa yapsın, kişilik boyutunda da yapsan, grup boyutunda da yapsan, sistem boyutunda da yapsan. Çünkü herkesin muzdarip olduğu dertler birbiriyle uzlaşmaya başladı.
Belki işin eğlencesi budur yani. Her birimiz aklımız yettiğince bir ipin ucundan tutup çekmeye çalışıp sonra da dönüp dolaşıp aynı yere gelip kendi çaresizliğimize dalga geçmektir yani. Belki işin doğası budur.
Ya kişilik özelliklerin buna müsaade ediyorsa başa çıkmanı, dirayetli kalmanı da sağlar ama işte insanlar zaten dirayetli kalamıyorlar en azından bir kısmı. Bununla alakalı da bir bulgu hatırlıyorum. Hani bir kıyamet senaryosu gibi de dedik ya, bununla alakalı mesela korku filmlerine düşkün olan insanlar, uzaylıların dünyayı işgal ettiği kıyamet sonrası senaryolar ya da bir zombi salgınını konu alan diziler, filmler, hani bunlar zaten gırla gidiyordu. Bunlara düşkün olan insanların morbid curiosity dediğimiz böyle marazi meraklılık diyebilirim. Tehlikeli konulara dair hani bir tabiatı gereği meraklı olan insanların hazırlık yapmak konusunda daha detaylı, daha başarılı oldukları COVID'e dair ve salgının psikolojik etkileriyle başa çıkma konusunda da daha dirayetli oldukları biliniyor mesela. Psikolojik yüküyle daha iyi baş edebiliyorlar. Adeta çünkü kendi kendilerine hazırlık yapmışlar.
Ya
Ama
şöyle bir şey diyebilir miyiz? Zaten ilgi duydukları ve işte hayal ettikleri bir şeyi gerçek dünyada deneyimlemenin verdiği hazdan dolayı ortaya çıkmış bir uyum yeteneğinden bahsedebilir miyiz?
kesinlikle. Zaten retorik bir soru sorduğunun farkındayım. Ama şey tabii bu da biraz eksik kalıyor yani. Eminim onlar da bununla yetinemiyorlardır. Çünkü filmde görüyorduk hani ciddi anlamda bir zombi salgını olsa iki tane beyin patlatır rahatlardık. Keşke böyle bir şey olsa diye işlerinden geçiriyor olabilirler. Bu kadarıyla yetinmek görece yoksunluklarını arttırmış da olabilir. Yani çünkü daha erişilebilir hale geldi onların hayalleri. Hiç erişilemezken çok fazla arzulamazlardı. Ama şimdi bir kıyısından ucağından böyle kıyamet sonrası bir senaryoya yaklaşmaya başladıkça arzulama miktarları artıp ulan keşke kıyamet kopsa diye gerçekleşmesi için mücadele eden bir parti bile kurabilirler yani. Artık her türlü absürtlüğü bekliyorum.
Yani insanların kafasına sıka sıka giren hayali varken bir de
İnşallah yaparlar ya, daha eğlenceli bir yanıt ya.
ya bir de şey fark ettim
Ben
mi
öyle
bu arada?
insanlarla tanışmak istiyorum. Nerede bunlar ya?
Ya hocam beyin patlatan taraftaysan evet eğlenceli oluyor ama zombiye dönüştüysen çok eğlenceli olmuyor yani. En fazla 2 gün fazla yaşayacaksın. 2 tane film izledin diye. Ne kadar fark ediyor?
Abi adam silahlanmış, eve erzağı doldurmuş yani. Adam sıka sıka gidesi var. Hani Walking Dead'teki gibi. Ama sonuç Netflix'te şey izliyoruz yani hani. O böyle bir de şey felaket senaryo filmler çok arttı. Hani millet çok da ilgi gösteriyor, izliyorlar falan. Ben de korona böyle çok karantinanın yüksek olduğu dönemler izlemiştim böyle kapatmalarda. Gerçekten farklı bir haz veriyor. O dönemde bir haz verdi evde oturmak gerçek insanlara. Hani işte ben ailemin evindeydim veya tek başına da olsam bir havayı aldım yani işte balkona oturup böyle dışarının ısıldığını izlemek farklı bir hissiyattı. Şeyden bahsedecektim ben. Bu korona zamanında fark ettiyseniz böyle uzaylı haberleri de çok arttı. Hani işte CIA açıklamış işte gökyüzünde bilmem ne nesnesi işte tanımlanamayan nesneler falan. Geçenlerde bir sinyal buldular işte onun haberleri. Bu haberleri çok tutuyor diye mi yoksa bile bilmiyorum ama ön plana çıkarmaya başladılar bu dönemde. Yani böyle bir şey de vardı önden hazırlık mı yapıyorlar? Hani artık
Yok
sanki
hani
özel biri gelse şaşırmayacağız.
yok yok, korku unsuru uyandırabilecek her türlü haberin rağbet görmesinin tipik bir örneği yani. Hele ki bu dönemde artık kimi insanlarda bu arada korku yorgunluğu dediğimiz bir hadiseden de bahsediliyor. Yani artık korkabileceğimiz üst limite o kadar ulaşmışız ki koy verme noktasına gelen insanlar için bu merhamet yorgunluğu teriminden ilhamla korku yorgunluğu ifadesi kullanılıyor. Hani bunun ters tepme ihtimali de var tabii. Bu konuda da yine araştırma bulgularında nasıl ki erkekler daha girişken dedim. Yine erkekler abi. Maske neden takılmıyor diye bakıyorsun. Çünkü takmayanların çok büyük kısmı erkek. Gerekçe olarak hani maske takmayan kadınlar ve maske takmayan erkeklerin gerekçelerini kıyaslıyorsun abi. Erkekler diyorlar ki bu benim bağımsızlığıma bir hakaret adeta. Yani feminen buluyorlar ya maske takmayı. Gerekçe bu yani. Kadınlara bakıyorsun sadece ya rahat hissetmedikleri için takmadıklarını söylüyorlar. Hani kadın rolünden dolayı bir alakası yok da erkek kendisine biçilen ya da biçtiği o erkeklik halinden hiçbir şekilde taviz vermek istemiyor. Tehlikede olanın ne olduğunun önemi yok yani.
Ya bunun da muhteşem bir ahmaklık olduğunu fark edemiyor olmasından dolayı düştüğü zavallılığı da görebilse keşke. Yani ona ne diyeceğiz? Onu nasıl erkekliğiyle açıklayacak ya da kadınsa rahatlığıyla açıklayacak
Tabii
bilmiyorum.
ki açıklar. Risk alma davranışı zaten erkeklikle özdeşleştirilir. Bağımsızlık, duygudan yoksunluk, böyle rasyonellik falan. Hep erkeklikle özür dilerim, özdeşleştirildiği için.
Yani ahmaklığın bir cinsiyetle diye düşünmüyorum ya. Hani olsa olsa insanla özdeşleştirilir. Hani burada erkek olmaktan ziyade ahmak olmasının ön planlı olmasını nasıl yapacağız?
Değişik bir bakış açısıymış yani, evet. Pardon. Şimdi ben bir yere daha çekmek istiyorum konuyu. Açıkçası hiç üzerine konuşmadığımız bir alan. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde psikolojik rahatsızlıklar hep vardı. Şimdi bu Covid dönemiyle birlikte mesela özellikle obsesif kompulsif bozukluğu olanlar, kapalı alanda korkusu olan insanlar. Bu insanlarla hiç konuşmuyoruz ama bunun insanların hayatı çok daha zorlaşmış olabilir. Nasıl diyeyim? Ya dışarı çıkamama korkusuna kadar gelmiş olabilir. Mesela ben özellikle obsesifleri ve kompulsif bozukluğu olanları düşünüyorum. Düşünsenize yani böyle bir insanın nasıl markete gidecek Covid döneminde.
Hatta şunu düşünelim. Hani görüyorum ve arttırıyorum gibi olacak ama mesela OKB'si olan bir kişinin çok tedbirli olmasına rağmen hani doğası gereği kendisinden muzdarip olduğu o rahatsızlığı gereği çok dikkatli ve tedbirli olmasına rağmen koronaya yakalandığını düşünelim. Yani gerçekten öyle bir vaka var mı ya da böyle insanlar var mı ama oturup dinlemek isterdim yani. Çok ciddi bir boyutlarda yaşamış olabilir o endişe.
Yıkım ya. Gerçekten büyük bir yıkım. Hani bundan bahsetmişken dün izlediğim bir filme ben birazcık değinmek istiyorum. Belki izlemişsinizdir. Tok Tok diye bir film. İspanyolca karşılığı TOC. Bu tok demek bir şey. İspanyol bir filmi. İşte OKB hastalarının aynı anda şeye çağırıyor bir doktor. Aynı anda terapisi var. Aynı saatte çağırıyor. Aynı odada ve doktor aslında o odadakilerden biri doktor. O da kendi OKB'si varmış gibi davranıyor. Sanki böyle geç kalmış, gelemiyormuş gibi. Bu adamlar bir anda gidecekken kendi aralarında konuşmaya karar veriyorlar. Ve 5 tane OKB'nin 5 farklı alanından 5 farklı kişinin aynı alanda kendi OKB'leri çözmeye yönelik hareketlerini izliyoruz. Yani psikoloji anlamında muazzam bir film. Neler yaşadıkları, ne gibi sıkıntılar çektikleri, bunu nasıl atlatmaya çalıştıkları güzel bir yansıtma olmuş. Yani bunu Covid'e bağlamayacağım ama bir film tavsiyesi gibi buldu araya. Faruk Hocam, isterseniz bulgulardan devam edelim. Bayağı bir hani teknoloji konuştuk, psikolojik rahatsızlıkları biraz konuştuk. Kendinle baş başa kalma korkusundan, işte demokrasi olan inançtan, insanların işte iktidara ve statüköye olan güvenlerinin artmasından veya bağlılıklarının artmasından konuştuk. Bunları farklı yönlerden biraz daha inceledik. Ki ilk konuşmamızın başından sosyal hayattan bahsettik, işte online toplantılar, iş hayatından bahsettik, eğitim hayatına yansımalardan bahsettik.
Asıl atlanılan konu bence hani burada biraz biz gençler yani şu anki hani iş yaşantısının içinde bulunan insanlar bir şekilde hani bir yerden tutunacak bir yer bulup devam ediyorlar ama şu anda hani 65 yaş ve üzeri olup emeklilik yaşantısı olan ve yaşamları mümkün olan bütün durumlarda kısıtlanmış olan kişiler de bahsetmek gerekiyormuş gibi geliyor. Yani onların durumu çok daha zormuş gibi geliyor. Ama bu yani bununla ilgili bir akademik çalışma okumadım ama ihmal edilen zaten sürekli ihmal ediliyorlardı. Hiçbir düzenlemenin içinde düşünülen bir grup değildi. Şu anda tamamen COVID'in esiri olmuş gibi olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu grubun teknolojiyle de arası çok iyi değil. Dolayısıyla hani bağları çok daha fazla kopmuş olabilir mi? diye düşünüyorum yani kafamın bir tarafında da öyle bir soru var.
Ebeveynlerimizi görmekten geri adım atmak zorunda kalıyoruz ya hani görüşmememiz lazım. İşte onlara laf anlatmaya çalıştık öyle uzunca bir süre. Hayır senin dışarıya çıkmaman lazım üstüne üst ben de gelemem. Hani senin ihtiyaçlarını görmek için ben de senin yakınında olamam. Çünkü tamam semptomum yok ama belki taşıyıcı olabilirim o yüzden gelemiyorum diye iyice el ayak çekmek zorunda kaldık. Evet bu insanlar zaten yalnızlıktan muzdariptiler ve bu katmerlendirdi onlar için. Yani sorunu daha da derinleştirdi.
Ya şimdi o alanda evet dediğin çok doğru. Onların psikolojileri, yaklaşımları. Sonuçta bu insanlar sosyalleşmeye çok alışık insanlar. Hatta eskiden de bile şey olurdu yani işte bayramda seyranda gelmesini beklersin çocuklar. Şu an artık insanlar bayramda seyranda da gidemiyor. Hani gitmek istese de gidemiyorlar. Bunu ben mesela konuştuğum birçok kişiyle duydum. Hani tatil var mesela. Ya annem babamı çok uzun zamandır görmedim ama gidemem diyor. Bilemem diyor yani risk grubunda yer alıyorlar gidemeyeceğim diyor. Kendisi için de sıkıntı gidemediği tarafı için çok daha büyük sıkıntı. Bu insanları nasıl etkiliyor? Çok konu var ya. Gerçekten hani Covid hayatımızda böyle dışarıdan baktığımız zaman evet, herkes bir kısmını gördü. Ama mesela biz burada birçoğunu toparladık. Neler var neler yok diye. Şimdi ben çok daha tatlı bir yerden bahsedeceğim. Covid sonrası neler olabilir? Birazcık daha önce dünyadaki görülmüş pandemilerden sonra neler olmuş noktasından bahsedeceğim. Bence değinmemiz gereken bir taraf. Özellikle bu İspanyol gribi. Yandan bundan 100 yıl önce görülen kaç milyon kişi öldürmüş. Çok çok ciddi bir öldürme katsayısı var dünyada. Ya yani şu anki durumdan çok çok daha sert bir durummuş. O zaman tabii tıp olanakları işte tedavi olanakları şeklinde. Abi pandemi dönemlerinden sonra mesela savaş veya pandemi diye de alabiliriz bunu. Dünyada hedonizm patlaması yaşanmış. İşte bu zevk düşkünlüğü, sefa düşkünlüğü, işte şehvet düşkünlüğü müthiş bir patlama yaşanmış dünyada. Dinden biraz daha bu din olgularından biraz daha uzaklaşma şeyleri. Mesela şu an şey öngörülüyor. Covid süreci gerçekten biterse hiç tatile gitmeyen insanların bile artık tatile gideceği, hiç eğlence ortamına girmemiş insanların bile artık eğlence ortamlarına dahil olmaya başlayacağı. Bu gibi noktalardan bahsediyor ki daha önceki pandemi dönemlerinde de hep bu yaşanmış. Bilmiyorum. Faruk'un bence kesin bir yorum var bu konu üzerine.
Aha.
Ama ben bunu beğendim.
Tabii ki beğenirsin. Bütün dünya evreleşiyor dedin az önce.
Ya kardeşim öyle deme bak. Şimdi keyifçiyiz yani. Yapacak bir şey yok.
Bu noktada şeye de değineyim. Kültürler arası bir farka da değineyim. Kontrol duygusunun tamamen gittiğini görüyoruz ve muhtemelen senin bu bahsettiğin zevke sefaya düşkünlüğü yaşandığı ülke doğu tarafından değil batı tarafından bir ülke olduğunu varsayıyorum. Çünkü onların dünya görüşüne aykırı, çok aykırı düşen bir vaka gerçekleşiyor. Modernizm projesinin de temelinde yatan neydi abi? Doğayı hakimiyet altına alacağız. Çünkü biz doğadan apayrı, münferit bir varlığız. Araç kullanabiliyoruz ki kullandığımız araçlarla yapabildiğimiz işbirliği en yakın akrabalarımız olan diğer canlıların hayal bile edemeyeceği yüksek boyutlarda dili kullanma özelliğimiz var vesaire. Bunlar bizi dünyanın egemeni olan canlı türü haline getiriyor. Şimdi bu temel anlatı içerisinde sen doğa üzerine tahakküm kurma, onu dönüştürme, kendi amaçların doğrultusunda başkalaşıma uğratma kudretini kendinde buldun ve bunu uygulamaya döktün ya. Pandemi gibi bir şey hiç öngörülemez bir şey. Yani hani doğayı kontrol edebiliyordun? Ya şehir dediğin yer tamamen doğanın kontrol altına alınabildiği yerdir zaten. Yani şehri şehir yapan yer budur. Şehirde İş bölümünün olması, farklı iş alanlarının ortaya çıkması, kimsenin kendi ekip biçtiği şeyi yemek zorunda olmaması gibi özelliklerin ortaya çıkması, bütün dinlerin şehirlerde ortaya çıkmış olması gibi detaylar da var. Hepsi birbiriyle alakalı.
Abi kimse...
Onların altında yatan dünya görüşü literatürde mastery over nature dediğimiz worldview'dur. Ve batılı ülkelerde. Ve bu kişiler pandemi döneminde ne oldu biliyor musun? Sağlıkları Japonya ve Amerika'yı dan alınan bir datayı kıyaslayarak söylüyorum. Sağlık durumları daha kötüye gitti ve olumsuz duygu durumlarını daha yoğun yaşadılar. Bu dünya görüşüne sahip olanlar. Ancak doğanın zaten kontrol edilemeyecek bir şey olduğunu asırlardan beri kültürleri icabı içselleştirmiş, öğrenmiş olan Japon kültüründe yaşayan insanlar ki buna da Harmony with Nature Worldview diyoruz. Pandemi döneminde daha çok daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabildiler ve olumsuz duygu durumlarını o kadar yoğun yaşamadılar.
Abi şöyle bir durum var bak. Bildiğin bölüm başında yapabileceğim bir şey söyleyeceğim sana. Ya bugüne kadar dinozor bulmak zorunda değildik abi zaten. Migros'ta vardı yani. Ama ya pandemi sanki biraz böyle dinozor bulmak zorunda kalmışız gibi hissediyorum. Ama alışık değiliz yani buna.
Ya tabii ki değilsin. Sen kendi yaşam döngün içerisinde sen hizmet sektörünün en çok palazlandığı bir çağın insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir aşamaya geldiği zamanda doğdun. Hani daha 40 yıl önce hizmet sektörü ekonomik kalemin %25'ini oluşturuyorken bugün %65'ini falan oluşturuyor ve hayal bile edemeyeceğin şeyleri hizmet sektörü içerisinde de elde edebiliyorsun. Erişmediği hiçbir yer kalmadı çünkü. Hani bütün yakın ilişkilerimizde dahil bunu yalnızlık bölümünde biraz değinmiştik. Doğum günü partilerine bile ekip çağırabiliyorsun. Hatta Azizler diye bir filmde de bunun benzer örneklerini görebilirsin. Bir film tavsiyesi de ben yapayım bu vesileyle.
Güzel.
Netflix.
Başka herkes kendini keşfetmek, kendiyle baş başa kalmak için kullanmadı. Kimileri dünyayı analiz etme ayağına kendini Netflix'e gömerek de zaman tüketmiş olabiliyor.
Benim Netflix aboneliğim yok. Ben çıkıp koşmayı tercih ediyorum.
İşte sen o kadar eski sanatsın ki sen. Birden seninle konuşuyoruz burada.
Teşekkürler. Ya çok güzel. Yani bayıldım bu kadar hani daha önceden sizin bölümlerinizi dinlediğim şey var ama işin içinde olmak çok keyifliymiş ya. Faruk çok temelinden alıp çok güzel bir yere getirdi ve çok güzel açıkladı ya. Hani bu kontrol duygusundan bahsetmek istemiştim zaten bu programa gelmeden önce de aklıma gelen şeylerden biriydi. Sıradan bir şekilde günlük yaşamımızın rutini içinde yaptığımız birçok şey, kendi tercihimizle yaptığımız birçok şey mecburiyet haline gelmiş gibi. Ya da işte Covid'le baş etmek için yaptığımız eylemler haline gelmiş gibi olduğu için yani mesela normalde kitap okuma eylemini yapıyorduk ama şu anda evde kaldığımız sürede o vakti değerlendirmek için mecburen yaptığımız bir eylemmiş gibi algılamaya başladıysak bu bizim kontrol duygumuzu yani hayatımıza yönetme becerimize olan inancımızı azaltıyor ve bununla da baş etmek zorunda kalıyoruz. Buna tahammül etmek zorunda kalıyoruz ve bu da bizi sınırlarımızı zorlamaya ve fırsatını bulduğumuz anda işte dibine kadar işte o hazcılık dediğimiz şey ortaya çıkıyor. İşte büyük buhrandan sonra jazz age'in çıkması gibi ya da işte Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda sonrasında insanların düştüğü o umutsuzluktan çıkabilmek için ortaya koydukları garip yaşam stilleri gibi. Bu şeyin hani ben şöyle bakıyorum. İnsanoğlunun var olma savaşı gibi. Yani çok bunaldığımız, çok sıkıştığımız bir dönemden sonra bir çıldırdığımız, kudurduğumuz bir dönem gelmesi gerekiyor ki bu var olmaya devam edebilelim gibi ya da dengeyi sağlayabilelimmiş gibi geliyor. Dolayısıyla hayatın doğal akışıymış gibi bakıyorum bu süreçlere ve hani belki aşırı derecede gereksizce normalleştiriyor olabilirim ama olması gereken şey o. Eğer Covid'i yenersek, Covid-19'la üstesinden gelebilirsek, evet bugüne kadar hiç tatile gitmemiş bir kişi bile tatile gidebilir. Çünkü tatile gitmeme durumu onun elindeydi ve onun kontrolündeydi. Hayatının içinde sıradan bir şekilde yaptığı günlük rutinin bir parçasıydı. Ama şimdi yapamıyor onu. O rutin elinden gitti ve
bu anlattığınız tepkisellik teorisi zaten. Hani önce Emre, sonra Orhan Hocam. Bir konuda özgürlüğü insanın elinden alındığı zaman diyor bu teori. Onu telafi etmek, restore etmek için içinden bir öfke uyanır. Hani tatile gitmeye düşkün olmak bu noktada bir önem arz etmiyor. Yani gidemeyeceğini bildiğin zaman gitme ihtiyacı hissediyorsun. Çünkü özgürlüğünü ihlal etmiş bir durum var ortada. Bu bir kurum eliyle olmasa bile doğanın hesaplanamayan bir makus tarih neticesinde seni bundan mahrum etmiş olması da aynı kapıya çıkıyor. Çünkü sen her halükarda mahrum kalıyorsan seni bunu yapmaya iten nedenin ne olduğunun önemi yok. Sen elinden giden özgürlüğünü tekrar temin etmek için aslında. Ya yani Orhan Hocam'ın dediği hani bir çalkantılı bir böyle sarkaç gibi bir o yandasın. Bir de dengeyi oluşturmak adına götü başı dağıtıyorsun ama partilemek anlamında değil hani 10 yıllara yayılan bir göt baş dağıtma. Hani bütün insanlık olarak en son insan gibi.
Evet, bizi yeni bir tarz yaratacağımız bu Göt başlatma konusunda yeni bir stil yaratacağımız bir dönem bekliyor. Bunun edebiyatı çıkacak, bunun mizahı çıkacak, sineması çıkacak, tiyatrosu çıkacak. Yani şeyi çıkacak, bilimi çıkacak. Bitsin de Covid. Duralım yani.
Aynen, farklılıklar olur. Yani bu bir de İkinci Dünya Savaşı sonrasında hani böyle hippie tarzı usulü falan çıkıyor ya Amerika'da. Ben böyle yeni bir yaşam usulü bekliyorum dünyadan yani. Hippie gibi de olmayabilir belki. Farklı bir şey de diyebiliriz buna. Yeni bir haz bir grup çıkacak ortaya. Eminim yani. Onlar doğudan gelecekler. Yedinci Güneş yapmanda.
Ya gelsin, lütfen gelsinler. Öyle
Şey, babamın verdiği
neredeler
örnek
ya?
geldi aklıma. Dünyanın gidişatından haz etmediği örnekleri ya da trendleri kendisine anlattığımız zaman babamın bize ısrarla verdiği bir örnek vardır. Ulan ben bu çağda yaşayacak adam mıydım? Ben Osmanlıların cengaveri olacaktım, süvarisi olacaktım. Önce bedel koşturacaktım ve şehit düşüp sonra da cennette keyif çatacaktım diyor. Ben de benzer bir reaksiyon veresim geldi. Tamam, Osmanlı'da ben de bir cengaver olaydım demeyeceğim. Ama akademinin fil dişi kulesinde takılı kalaydım ve bunu yapmak için gerekli motivasyonu bulma uğruna mücadele etmemin gerekmeyeceği koşullarda yaşıyor olsaydım keşke diye benzer bir serzenişte bulunasım geliyor bu olası dünya tasviriniz karşısında.
Emre, Faruk ürktü bizden.
Ya ben alıştım, o yıllardır öyle.
Ya Faruk korkma, çok eğleneceğiz.
Biz eğleniriz abi, biz eğleniriz.
Bouncer ya. Bir bitsin bir çok komik de ben
Aynen
gelmiyorum
ya,
daha.
aynen ya, başlarım ya. Çıkalım bir
Faruk ben
kere.
yine diyorum ilk sigarayı içmeyi, otu içmeyi teklif eden adam ya bir geçsin bir başlar bir sal baba ya diyen o tını iyi hissettim yani. Aynı ses atomu, aynı eda var. Aynı kötülüğü doğaçlaştırma teşvikleri falan.
Öyle deme, bazen büyük terapidir Faruk.
Ya
Ama
bu
bilme ihtiyacı tabii apayrı bir spor yani, bilme öğrenme ihtiyacı. Bence senin taraf da çok kuvvetli.
kesinlikle ona katılıyoruz ama şöyle de bir şey, yani benim vurgulamak istediğim şu: akıl sağlığımızı korumak için böyle bir şeye ihtiyacımız varsa zaten önünde durama, yani bunu engelleyemeyiz. Hani kişi kendine şaşırır ya, bence bol bol ne yapıyorum ben diyeceğimiz bir günler bekliyor bizimmiş gibi geliyor. Yani bu tamamen ihtiyaçtan ortaya çıkacak bir süreç ve biz ona da uyum sağlamaya gayret edecekmişiz gibi geliyor. Yani Covid bitse de işimiz bitmeyecek. Kendimizle uğraşmaya devam edecekmişiz gibi geliyor. Yani bu
Kesinlikle yani, ben hani bir ara bahsettim ya sanki bir daha hiçbir şey aynı olmayacakmış gibi bir hissiyat var içimde gibi dedim. Evet, bu aslında en baştan beri konuştuğumuz şeyler. Hani işte bunun uzaktan çalışmasından sosyal hayatına, işte ekolojisinden işte avantajlı dezavantajlı gruplarına, baş başa kalmaktan korkmamıza, işte teknolojisine, psikolojik rahatsızlıklara, hepsinde bir farklı dönem yaşayacağız. Dönem devam edecek.
bir şekilde ilerleyeceğiz, devam edeceğiz ve ayak uydurarak devam edecekmişiz gibi, ama işin iyileşme tarafı nasıl olacak onu bilmiyorum. Ona Faruk daha iyi bir yorum yapar ben.
Valla eteğimdeki bütün taşlar demeyeyim bulguları döktüm ben şu ana kadar. Tedavi anlamında şu anda hani son bir yılda yapılmış çalışmaları ben derleyip geldiğim için hem ki sosyal psikoloji. Sosyal psikoloji zaten neye bakıyor? Değişkenler arasındaki ilişkilere bakmıyor. Yani bir müdahale programının ufacık bir parçası olmaya aday fikirler sunabilir sadece. Müdahale programının kendisi hiç olamaz. Onlarla kendimi sınırlamayı sözünü vererek buraya geldiğim için de çözüm önerisinde bulunmaya zaten cüret edemem. Hani haddimi bilmek bunu gerektirir. Ama spekülasyon yapmak serbest. Nasıl çözeriz? Bir kere dünyanın evrimleşmesini evvela önlemek lazım. Hani neyi savunduğum değil, neyi savunmadığım çok daha önemli. Niye? Politikacı olmak bunu gerektirir. Yani değişime soyunacaksak, bunu biz yapacaksak, karşıt olduğum şeyi vurgulayarak, çünkü düşmanlıkla, negatif duygularla ilişkilendirebilirsem, pozitif duygulara hitap etmeye kıyasla çok daha başarılı ve kalıcı tesiri yaptığını biliyoruz. Öfkenin, korkunun daha pozitif duygulardan çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz. İnsanları harekete geçirmek konusunda. Ben bu korku ve öfke duygusuna yaratmış ya da bir bıkkınlık, frustre olma haline bizi getirmiş olan pandemiden insanlar bu durumda yabancılaşmasınlar diye bunu hükümet eliyle yapmaya devam ederdi. Çünkü bize müstahak. Hani niye götü başı dağıtmak için bir fırsat yaratayım yani? Sırf insanlar hani daha da fazla baskılansın ve devrim yapmak zorunda kalsınlar diye analarını bellerdim. Onu söyleyeyim.
Yani dönüp dolaşıp o kadar oku, yaz, çiz, ondan sonra da hani böyle son derece kapitalist bir söylemle
İnsanlık dışı
son derece
hatta.
son derece çıkarcı bir söylemle olayı bağlı bir fırsata çevir. Yani sonra da Emre ile bana bok at. Hani olmuyor.
Ya abi
Seni uzat.
sonuçta Statiko'nun beslendiği yer bir düşman değil mi? Al sana pandemi düşmanı. Besle dur burayı yani. Çok mu zor sanki? Bu
İşte
arada bence
pandeminin
bölümün
gitmesi o yüzden işime gelmez.
Adı bence belli oldu abi. Covid sonrası dönem 7. günü şafağı. Bak olay bu.
Eğer bir yerde, bir ülkede mizah varsa o ülkede beyinler yeterince ele geçirilmemiş demektir. Hala umut var demektir diye bir söylem vardır ya. Hani bizim ülkemizin o mizahi yani her şeyden bir mizah çıkarma becerisine bayılıyorum. Yani o 5. günün şafağında doğuya bakın gelir mi gelir şeyi bence yani ölene kadar unutmayacağım bir an.
Çünkü biz
10 yıllık
nesillerdir problemlerimizi çözemediğimiz için espri
ilişki.
anlayışını da bir savunma mekanizması olarak kullanıyoruz. Hani ben bunu
Aynen.
çok olumlayamadım o yüzden.
Evet, o aydınlık hiçbir zaman gelmeyecek. Dedin ya bir şeyde orasında da yüksek sesle güldüm, mikrofonum kapalıydı. Çok doğru bir şey. Biz sürekli gelişmekte olan bir ülke olarak hiç gelişmiş bir ülke olamayacağız. Bu arada hani size de bahsetmiştim. Belki yeri gelir konuşuruz diye de söylemiştik de. Bununla da ilgili yayınlar yapılmış. İşte bu mizaha nasıl yansımış şeklinde. Türkiye'de de böyle birkaç tane makale var. Evet hani çok böyle akademik makaleler denemez bunu ama bir durum tespiti. Bu makalelerin birinde şey hani bu COVID-19 aslında bir sosyal medya salgınına da sebep oldu. Zaten var olan bir şeyin aşırı bir derecede kullanılmasına da sebep oldu. O sosyal medyada Türkiye'de bu korona ile ilgili paylaşılan ilk mizahi şiiri buldum. Okuyayım mı? O sonra onun üstünden türetip gidelim mi?
Oku hocam oku.
Olur.
Daha doğrusu manimsi bir şey. Diyor ki bu ilk kez hani o Mart ayında biri vaka çıkınca birisi sosyal medyadan paylaşmış. Oy korona korona herkes girsin horona. Horona girmeyenler yesin sizi korona. Eller çok yıkanacak. Dirseğe hapşırılacak. Sarılmak, öpüşmek yok, uzaktan bakılacak diye. Hani şu 14 tane şey madde vardı ya bu korona çıktığında kamu spotlarında uyulması gereken 14 kural gibi. Onlar anlaşılmadığı için böyle bir yola başvurulmuş gibi geldi bunu okurken yani.
Farkındalık yaratmaya yönelik. Faruk hocam, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Kapatalım mı yavaştan?
Vallahi kapatabiliriz benim için yine ziyadesiyle tatmin edici bir bölüm oldu.
Evet, Orhan hocam çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz oldunuz. Korona
Ben
aslında
teşekkür ederim.
birçok farklı
Ne
konu
demek?
başlığı oluşturdu bize. Hani bunların her biri aslında başlı başına konu olabilecek şeyler. Biz böyle genel bir seyahate çıkmış olduk. Serüvene çıkmış olduk hep beraber. Güzel bir muhabbet oldu. Ben çok keyif aldım. Bu podcastlere de devam edelim Faruk. Gerçekten şu evin içerisinde beni en keyifli hissettiren şeylerden biri bu oluyor. Bir şey üretmek, bir şey üretiyor olduğu hissetmek en azından. O Maslow'un en azından kendini gerçekleştirme noktasına biraz daha yaklaştırıyor beni. Sana da teşekkür ederim bu yüzden.
Bilmukabele.
Sayın
Faruk
dinleyenler.
iyi ki varsın.
Aa çok çok özür dilerim. Ben Osmanlıca kelime kullandım ya. Özür dilerim.
Bilmukabele. En sonunda bunu bildi. Umarım da gol oldu yani. Ben müsaadenizle programı kapatıyorum. Burada hep beraber bizimle aynı şekilde muhabbet ortamımızda oturan, kantinde yan masalardan bizi dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Burası Beşeri Kantini. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.